Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Sema Kendir. Eserin adı Özgürlük Yolları 2, Yaşanmayan Zaman. Yazarı Jean-Paul Sartre. Özgün adı Le chemin de la liberté de Le sursis. Türkçe'ye çeviren Gülseren Devrim, türü roman, Can Yayınları 6. basım, Kasım 2009. ISBN nosu 978-975-510-693-9. Bu kitap 304 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Aralık 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Yaşanmayan Zaman, çağımıza damgasını vurmuş büyük Fransız yazarı ve düşünürü Jean-Paul Sartre'ın edebiyat alanında kaleme aldığı yapıtları arasında çok büyük bir yeri olan Özgürlük Yolları başlıklı üçlemesinin ikinci kitabı. Üstelik bu üçleme yazarın yapıtları arasında tek gerçekçi bir örnek. Romanın kahramanı Matthew, üçlemenin ilki olan akıl çağında özgürlük tutkusu ve birey olarak kendi kendinin sorumlusu olma kararlılığıyla, insanlarla toplumla yabancılaşarak bir tür yalnızlığa mahkum olmanın hüznünü yaşar. Yaşanmayan zamanda yazar, Matthew'nun kendi kendisiyle hesaplaşmasının yanı sıra, İkinci Dünya Savaşı'nın o korkunç uçurumunun kıyısında, savaş korkusuyla barış umudu arasında gidip gelen bir Avrupa'da, geçmişinden koparılarak geleceğe akan yolun başında beklemek zorunda bırakılmış bir avuç insanın durağan ve sessiz acısını anlatmaktadır. Jean-Paul Sartre 1905'te Paris'te doğdu. École Normale Supérieure'de Yüksek Öğretmen Okulu, Raymond Aron, Maurice Merleau-Ponty, Simone Weil, Claude Lévi-Strauss gibi geleceğin ünlü yazar ve düşünürleriyle tanıştı. Öğrencilik yıllarında Simone de Beauvoir ile başlayan birlikteliği yaşam boyunca sürdü. Le Havre'da öğretmenlik yaptığı 1938 yılında sonradan geliştireceği birçok felsefi konuya yer veren Bulantı adlı romanını yayınladı. Felsefe alanındaki asıl yeteneğini 1943'te Varlık ve Hiçlik adlı kitabında ortaya koydu. Bireyin özgürlüğünün felsefi savunusundan sonra toplumsal sorumluluk konusuna yöneldi ve 1945-49 arasında Özgürlük Yolları adlı 4 ciltlik romanını kaleme aldı. İnsanı eylem içinde en iyi gösterecek türün tiyatro olduğuna karar vererek, Sinekler, Gizli Oturum, Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Nekrasov ve Altino Mahpusları gibi oyunlar yazdı. Bu arada Simone de Beauvoir ile birlikte kurup yönettikleri Le Temps Modern dergisinde birçok yazısı yayınlandı. Kendine özgü Marksizm anlayışını 1960'ta Diyalektik Aklın Eleştirisi adlı yapıtında ortaya koydu. 1964'te değer görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülünü reddetti. 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri olan Sartre, Bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçuluğun sözcülüğünü üstlendi, romanları ve oyunlarıyla dünya görüşünü çok geniş bir kitleye aktardı. 1960'lardan sonra olgunlaştırdığı özgün Marksist anlayışıyla Fransa'nın güncel siyasal olayları içinde etkin rol aldı. 1980'de Paris'te ölen Sartre'ın cenazesine 25 binden fazla kişi katıldı. Gülseren Devrim 1928'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Kız Lisesi'ni ardından İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. 1960'lı yıllardan başlayarak pek çok çeviri yaptı. Jean-Paul Sartre'ın Özgürlük Yolları üçlemesi, Jean Cormier'in Che Guevara biyografisi, Mihail Şolohov'un Vatan İçin Dövüştüler, Alexander Solzhenitsyn'in Matryona'nın Evi, Natalie Sarut'un Çocukluk, Emmanuel Berlin, Attila'dan Timur'a Avrupa ve Asya, Gao Xingjian'ın Ruh Dağı ve Yalnız Bir Adamın kitabı başlıklı kitapları başta olmak üzere birçok önemli yapıtı dilimize kazandırdı. 23 Eylül Cuma, Berlin'de saat 4:30, Londra'da 3:30. Otel tepenin üzerinde. İçindeki ihtiyar adam gibi ciddi, görkemli ve yalnızdı, sıkılıyordu. Angulem'de, Marsilya'da, Gand'a, Dover'de insanlar ne bekliyor diye düşünüyorlardı. Saat 3'ü geçti. Neden hala aşağı inmiyor? İhtiyar adam panjurları yarı kapalı salonda oturuyordu. Kalın kaşlarının altında gözleri uzak bir anıyı hayalinde canlandırıyormuş gibi kıpırtısız dudakları aralıktı. Artık okumuyordu. Üzeri çillerle kaplı yıpranmış ihtiyar elini dizlerine bırakmıştı. Parmakları kağıtları hala sımsıkı tutuyordu. Horace Wilson'a dönerek saat kaç diye sordu. Horace Wilson 4:30'a geliyor dedi. İhtiyar iri gözlerini kaldırarak baktı, hafifçe tatlı tatlı güldü ve hava sıcak dedi. Kızıl renkli, gevrek, çıtır çıtır, yaldızlı bir sıcak Avrupa'ya çökmüştü. İnsanların ellerinde, göz diplerinde, ciğerlerinin içinde sıcak vardı. Toz, sıcak ve kaygıyla azap çekerek bekliyorlardı. Otelin holünde gazeteciler bekliyordu. Avluda 3 şoför, otomobillerinin direksiyonu başında kımıldamadan bekliyordu. Ren'in karşı kıyısında Dresden Oteli'nin holünde siyahlar giyinmiş Prusyalılar upuzun dimdik hareketsiz bekliyordu. Milan Hlinka artık beklemiyordu. Önceki günden beri beklemiyordu. Yaşamında bir gerçeğin şimşek gibi delip geçtiği o feci, simsiyah gün vardı. Şimşek gibi bir gerçek. Terk ettiler bizi, sattılar. Ve zaman küçük mutluluklarıyla yeniden akmaya başlamıştı. Ama artık günler kendileri için yaşanmıyordu. Bu günler hep gelecek günlerdi artık. Bundan böyle hep ve yalnızca yarınlar olacaktı. Hep gelecek günler. 3:45 geçe Matthew hala korkunç bir geleceğin eşiğinde bekliyordu. Aynı anda 4:30'da Mila'nın artık geleceği yoktu. İhtiyar ayağa kalktı, dizleri kas katı, soylu bir gülümsemeyle topallayarak yürüdü. Baylar dedi ve tekrar gülümsedi. Belgeleri masanın üzerine koydu, kağıtları yumruğuyla sıvazlayarak düzeltti. Milan, masanın önünde çivilenmiş gibi duruyordu. Sayfaları açılmış gazete boydan boya muşambayı kaplamıştı. Milan 7. kez aynı sözleri okudu. Cumhurbaşkanı ve hükümet, gelecek siyasi tutumun ana prensipleri konusunda iki büyük devlet tarafından ileri sürülen koşulları kabul etmek zorundadır. Yalnız kaldığımıza göre başka suretle hareket etmemize imkan yoktur. Neville Henderson ve Horace Wilson masaya yaklaşmışlardı. İhtiyar onlara döndü, çocuk kadar suçsuz ama yıpranmış, tükenmiş, bütün değerlerini yitirmiş görünüyordu. Baylar dedi. İşte artık yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Milan düşünüyordu. Başka suretle hareket etmemize imkan yoktur. Karmakarışık bir uğultu açık pencereden içeri doluyordu ve Milan yalnız kaldık diye düşündü. Sokaktan fare ciyaklamasına benzer bir ses yükseldi. Yaşasın itler! Milan pencereye koştu. Dur diye haykırdı. Bekle, şimdi geliyorum yanına. Sokaktan doğru biri koşarak kaçtı. Taşların üzerinde kalın kunduraların sesi duyuldu. Köşe başında oğlan bir an durup baktı. Elini önlüğünün cebine sokup bir şey çıkardı. Sonra kolunu havada çevirerek savurdu. Karşı duvarda peş peşe iki sağır gürültü oldu. Milan, "Dipneçlerin piçi," dedi. Eğildi baktı. Sokak pazar günlerindeki gibi bomboştu. Soğanoflar balkonlarına ortası siyah gamalı haçlı beyaz kırmızı bayraklar asmışlardı. Yeşil evin bütün panjurları kapalıydı. Milan, "Bizde panjur yok," diye düşündü. "Bütün pencereleri açmalı," dedi. "Anna, neden?" diye sordu. "Pencereler kapalı oldu mu camlardan içeriği gözlüyorlar." Anna omuz silkti. "Ne yaparsınız?" Haykırışlar, şarkılar, uzak gök gürültüleri gibi belirsiz uğulduyordu. Milan, "Hala meydandalar," dedi. Ellerini korkuluğun demirine yaslamıştı. Her şey bitti diye düşünüyordu. Sokağın köşesinden bir adam çıktı, sırtında arka çantası vardı. Bastonuna dayana dayana yürüyordu. Yorgun görünüyordu. Ardında koca denklerin altında iki büklüm, iki kadın vardı. Milan arkasına bakmadan, "Jäger Schmidtler dönmüş," dedi. Pazartesi akşamı kaçmışlardı. Salıyı çarşambaya bağlayan gece sınırı geçmiş olmalıydılar. Şimdi dönüyorlardı, göğüslerini gere gere. Jäger Schmidt yeşil eve doğru yürüdü, merdiveni çıktı. Toz toprak içindeki yüzünde acayip bir gülüş vardı. Ceketinin ceplerini karıştırmaya başladı, anahtarı bulup çıkardı. Kadınlar sırtlarındaki denkleri yere bırakmış, ona bakıyorlardı. Milan, "Tehlike kalmadı, şimdi dönüyorsun," diye bağırdı. Anna telaşla, "Milan," dedi. Jäger Schmidt başını kaldırmıştı. Milan'ı gördü ve açık renk gözleri parladı. "Şimdi tehlike kalmadı, dönüyorsun." Jäger Schmidt, "Evet," diye haykırdı. "Dönüyorum. Bu sefer sen gideceksin." Anahtarı kilitle döndürdü ve kapıyı itti. İki kadın da ardı sıra içeri girdiler. Milan döndü. "Korkak domuzlar," dedi. "Sen de kışkırtıyorsun," dedi Anna. Milan, "Korkak herifler," dedi. "Aşağılık Alman ulusunun aşağılık örnekleri. Daha dün pabuçlarımızı yalıyorlardı." "Ne olursa olsun, herifleri kışkırtmanın gereği yok." İhtiyar artık konuşmuyordu. Durum hakkındaki fikirlerini sessizce sayıp dönmekte devam ediyormuş gibi dudakları aralıktı. Kocaman, yuvarlak gözleri buğulanmış, bir şey sorar gibi Horace'la Neville'e bakıyordu. Susuyorlardı. Horace ani bir hareketle başını çevirdi. Neville masaya doğru yürümüştü. Kağıtları aldı, birkaç saniye baktı, sonra rahatsız bir tavırla yerine bıraktı. İhtiyar adam şaşırmış gibiydi. İyi niyetini ve çaresizliğini gösteren bir hareketle kollarını iki yana açtı. Beşinci kezdir aynı şeyleri söylüyordu. "Kendimi birden beklenmedik bir durumla karşı karşıya buldum. Ben önerilen, edilen koşulları rahatça tartışacağımızı sanmıştım." Horace, koca tilki, bu ihtiyar dede sesini de nereden çıkarmış diye düşündü. Sonra, "Pekala ekselans, 10 dakikaya kadar Dresden Oteli'nde oluruz," dedi. Anna, "Lerşen geldi," dedi. "Kocası Prag'da olduğu için korkuyor." "Bize gelsin." Anna kısaca güldü. "Bizde daha mı rahat olur sanki? Senin gibi pencerelerden sarkıp sokaktaki adamlara sataşan bir deliydi." Milan, kadının çizgileri gerilmiş, ince, kıpırtısız yüzüne, dar omuzlarına, kocaman karnına baktı. "Otursana," dedi. "Seni ayakta görmek hoşuma gitmiyor." Kadın oturdu. Ellerini karnının üzerine kavuşturdu. Adamın biri mırıldanarak elindeki gazeteyi sallıyordu. "Paris var. Son baskı. İki tane kaldı." O kadar çok bağırmıştı ki sesi çıkmıyordu artık. Morris gazeteyi aldı, okudu. Başbakan Chamberlain, "Şansölye Hitler'e bir mesaj göndermiştir. Güvenilir kaynaklardan öğrenildiğine göre İngiltere, Hitler'in bu mesaja karşılık vereceğinden emin bulunmaktadır. Hitler'le bu sabahın erken saatlerinde yapılacak görüşme daha geç bir saate ertelenmiştir." Zezet, Morris'in omzu üzerinden gazeteye bakıyordu. "Yeni bir şey var mı?" diye sordu. "Hayır, hep aynı." Sayfayı çevirdi ve karanlık yüzlü bir fotoğraf gördüler. Bir tepenin üzerinde kuleleri, mazgalları ve yüzlerce penceresiyle bir şatoyu, orta çağlardan kalmışa benzeyen bir kocaman taş yığını gösteren bir resimdi bu. "Godesberg," dedi Morris. Zezet, "Orada mı?" diye sordu. "Chamberlain orada mı?" "Galiba polis takviye göndermiş." "Evet," dedi Milan. "İki jandarma, hepsi 6 jandarma ediyor. Karakolda barikat kurmuşlar." Birden peş peşe haykırışlar odayı doldurdu. Anna ürperdi ama yüzünün çizgileri kımıldamadı. "Telefon etsek," dedi. "Telefon mu?" "Evet, Preseknis'e." Milan karşılık vermeden gazeteyi gösterdi. DNB'nin perşembe günü bildirdiğine göre Süde bölgesindeki Almanlar Fransız bölgesine kadar olan sahada idareyi ele almışlardır. Anna, "Belki doğru değil," dedi. "İşittiğime göre yalnızca Eger'de öyleymiş." Milan masaya bir yumruk indirdi. "Allah kahretsin, gene yardım mı isteyeceğiz?" Ellerini uzattı. Bu eller kocaman, parmaklar boğum boğumdu. Üzerlerinde lekeler, yara izleri vardı. Kazaya uğramadan önce oduncuydu. Parmaklarını birbirinden ayırmış, ellerini seyrediyordu. "Gelebilirler," dedi. "İkisi üçü, dedim ya, biraz eğleniriz." 500-600 kişi gelirler," dedi Anna. Milan başını eğdi, kendini yalnız hissediyordu. "Dinle," dedi Anna, dinledi. Sesler daha rahat duyuluyordu. yürüyüşe geçmişlerdi herhalde. Çılgın bir öfke Milan'ı titretti. Artık dünyayı apaçık göremiyordu. Alnına bir ağrı yapışmıştı. Konsola doğru yürüdü, ıslık çalmaya başladı. Anna, ne yapıyorsun diye sordu. Konsolun çekmesini açmış, üzerine doğru eğilmişti. Islık çalıyordu. Biraz daha eğildi ve yanıt vermeden homurdandı. Kadın, hayır olmaz dedi. Ne? Olmaz, ver şunu bana. Milan döndü, Anna ayağa kalkmış, sandalyeye dayanmıştı. Yüzünde haklı bir isyan vardı. Milan kadının karnını düşündü ve tabancayı uzattı. Pekala dedi. Prisekniş'e telefon edeceğim. Alt kata, okulun salonuna indi, pencereleri açtı, sonra telefonu aldı. Prisekniş'e emniyet müdürlüğünü istiyorum. Alo? Sağ kulağı zikzaklı, keskin bir cızırtı duydu. Sol kulağı onları duyuyordu. Odette utanarak güldü. Çekoslovakya'nın nerede olduğunu hiçbir zaman doğru dürüst öğrenemedim. Ve parmaklarını kumun içine soktu. Birkaç saniye sonra kulaklıkta bir tıkırtı oldu. Bir ses, ya dedi. Milan, imdat istiyorum diye düşündü. Parmaklarının arasındaki kulaklığı olanca gücüyle sıkıyordu. Burası Pravnitz dedi. Ben öğretmenim. Burada 20 Çekiz. Bodrum'a saklanmış 3 Alman demokrat var. Üst tarafı hepsi Heinlein'dalar. Dün gece sınırı geçen 50 kadar Alman onları meydanda topladı. Belediye başkanı da beraber. Bir sessizlik oldu. Sonra telefondaki ses kabaca "Bitte" diye konuştu. "Deutsch sprechen." Milan, "Hayvan, hayvan oğlu hayvan!" diye bağırdı. Telefonu kapadı ve toparlayarak merdiveni çıktı. Bacağı ağrıyordu. Odaya girdi, oturdu. "Oradalar," dedi. Anna ona doğru yürüdü, ellerini omuzlarına koydu. "Canım sevgilim." "Hayvan herifler," dedi Milan. "Bal gibi her dediğimi anlıyorlardı telefonda. Alay ettiler benimle." Kadını dizlerinin üzerine çekti. Kocaman karın Milan'ın karnına değiyordu. "Şimdilik yalnızız," dedi. "İnanamıyorum." Milan başını kaldırdı ve ona aşağıdan yukarı doğru baktı. Anna iş başında ciddi ve sapasağlamdı ama kadınlara özgü bir şey vardı onda da. Her zaman birine güvenmesi gerekti. "İşte geliyorlar," dedi Anna. Sesler daha yakın gibiydi. Herhalde ana caddede yürüyorlardı. Uzaktan kalabalığın keyifli çığlıkları azap dolu feryatlara benziyordu. "Kapının arkasını sağlamladın mı?" "Evet," dedi Milan. "Ama her an pencerelerden girebilirler ya da arka bahçeye dolanırlar. Ya yukarı çıkarlarsa," dedi Anna. "Korkmana gerek yok. Her şeyi kırıp dökebilirler, parmağım bile kıpırdatmayacağım." Birden Anna'nın sıcak dudaklarını yanağında hissetti. "Sevgilim, canım, bunu benim için yapacağını biliyorum. Senin için değil, seninle benim farkımız yok. Bu çocuk için." Birden irkildiler. Kapı çalınmıştı. Anna, "Pencereden bakma," diye bağırdı. Milan kalktı, pencereye yaklaştı, baktı. Jägersmith'ler bütün panjurları açmışlardı. Kapının üzerinde koca bir Hitler bayrağı asılıydı. Milan dışarı eğildi, küçük bir karaltı gördü. "Geliyorum," diye bağırdı. Kapıya yürürken, "Marika'ymış gelen," dedi. Merdiveni indi, sokak kapısını açtı. Çatıların üstünde kestane fişekleri, çığlıklar, şarkı sesleri uğulduyordu. Bu bir bayram günüydü. Bomboş sokağa baktı ve kalbi daraldı. "Ne işin var burada?" dedi. "Bugün okul kapalı." "Annem yolladı beni," dedi Marika. Elinde bir sepet, içinde elma ve çörek vardı. "Annen deli olmuş. Hadi çabuk hemen eve dön." "Annem beni burada alıkoymanızı rica etti." Küçük kız dörde katlanmış bir kağıt uzattı. Milan açtı, okudu. "Baba ile George çıldırdılar. Yalvarırım Marika'yı akşama kadar alıkoyun." Milan, "Baban nerede?" diye sordu. "George'la beraber kapının arkasına saklandılar. Ellerinde tüfeklerle baltalar var." Çocuk ciddi bir sesle devam etti. "Annem beni avludan dışarı çıkardı. Sizle daha iyi olacağımı söyledi. Siz aklı başında bir adam mısınız, öyle dedi." "Evet," dedi Milan. "Ben aklı başında bir adamım. Hadi çık yukarı." Birinci ayrımın sonu, sayfa 13.